Ayrım 13. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 142. Osman. Nehir acelesiz akıyordu. Suyun yüzeyi rengarenk ördeklerle kaplanmıştı. Babamın yıllar önce avlanmam için yaptırdığı tekli kırma tüfeği biraz da nostalji için istemiştim. O da göndermişti. Tek fişek almıştım yanıma. Amacım av değildi. Cansız hedef seçip gelişi güzel ateş edecektim aslında. Ama ördek sürüsünün cazibesine kapılmamak elde değildi. Çalıları siper ederek sürünmeye başladım. Ki ördeklerin melodileri kesildi. Varlığımı hissetmişlerdi. Yüzlerce kanadın suya çarpma sesi, telaşlarını anlatan tiz ötüşleri gökyüzünü çınlattı. Yattığım yerden havaya dikey olarak yükselen ördekleri görüyordum. Yapacak bir şey yoktu. Kalktım, yürüdüm. Kaçan sürü için hayıflanıyordum. Birden kanat uğultuları duydum. İki dev kuş geldi, önümdeki adacığa gürültüyle kondu. İki anguttu. Ayaktayım, tüfek elimde, bana baktılar. Avcı burunlarının dibindeydi ve umurlarında değildi. Rahat, huzurlu, kaygısız. Tüfeği doğrulttum. Kısa mesafeden, nişan bile almaya gerek duymadan tetiği çektim. Patlamasıyla angutun gövdesinden hışırtı gelmesi bir oldu. Kıllarını bile kıpırdatmadılar. Ne saçmaları yiyen ne de öbür angut tepki verdi. Bana mısın demiyorlardı. Elde tüfek kala kaldım. Bu da nereden çıktı der gibi şöyle bir baktılar bana, sonra diğer tarafa döndüler yüzlerini. Kafaları da gövdeleri gibi kalındı anlaşılan. Öylece izledim. Bir süre sonra kendilerini taciz etmeye çalışan omurgalı başka cinsler olduğunu, her ne kadar angut da olsalar anladılar. Ve istemeye istemeye iri gövdelerini kaldırıp gözden kayboldular. Bana ait değil bu satırlar. Hani başbakanımızın seviyesiz dediği efsane komutan Osman Pamukoğlu var ya, onun Angut isimli kitabından. Peki günlük hayatımızda çokça rastladığımız algılama seviyesi düşük, vurdum duymaz ahmak ahmak gezerken yavrularını kaybeden angutlar mı var bu kitapta sadece? Hayır. Rüzgarlar nereden eserse oraya savrulan, tık o yana tık bu yana, havaya göre döne döne uçan sümsük de var. Dal kavuk, yalaka karakterli, kuyruk sallayan da. Bulgur mercimek ambarlarından kolay yollu, zahmetsiz beslenen, semiren, ürkek ve aciz olduğu için yırtıcılarla iyi geçinen Amerikan balabanı da anlatılıyor. Taklitçi, yaygaracı, Arap bülbülü de. Tehlikeyi görmezden gelip savuşturmak için kafasını kuma gömen deve kuşunun ruh ikizi, kovuk gagalayan, karnını yağmacılıkla doyuran, gözü doymayan Avrupa ötleyeni de var. Korktuğu için kaçan, kaçtığı için korkan şakrakçı da. Köşe bucak saklanarak yaşayan, bana ne birader ne me lazımcı bağırtlak, etrafına keder ve karamsarlık yayarak öbür kuşların heyecanını yok eden, böyle gelmiş böyle giderci kukumav, bozuk plak gibi habire başkalarından duyduğunu tekrar eden mukallit, hepsi bir arada. Bu yaşıma geldim, tabiatımızı bu kadar iyi anlatan kitap okumadım. Çevremizde, coğrafyamızda olan biteni, nedenini, niçinini öğrenmek isteyenlere tavsiye ederim. Ancak maalesef bulabilirseniz alırsınız. Çünkü angutlar darılmasın diye kitabı da yazarı gibi ne televizyonda gösteriliyor, ne gazetelerde yazılıyor, ne de kitapçı raflarına konuyor. Angut'u arayıp bulamazsınız. Başbakanımızın yazdığı küresel barış vizyonunu tavsiye ederim. Osman Pamukoğlu 1947'de Sinop'ta doğdu. 43 sene askeri üniforma giydi. birinci dereceden Altın Üstün Cesaret ve Feragat madalyası aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 5 defa üstün birlik yetiştirme nişanı alan tek subay oldu. PKK ile mücadelenin efsane komutanı olarak tanındı. 2002'de tüm generallikten emekli oldu. Aynı sene siyasete atıldı. Hak ve Eşitlik Partisi'ni kurdu. Unutulanlar dışında yeni bir şey yok. Kara Tohum, Angut, Siyasetin Sefaleti, Savaş Sanatı gibi çok satan kitaplar yazdı. Haziran 2015 genel seçiminde İstanbul 3. bölgeden bağımsız aday oldu. Seçilemedi. Parti genel başkanlığından ayrıldı. Edip Cem Erkin. Soruyorlar. Başbakan'a metalci selamı verdikleri için devlet büyüğüne saygısızlıktan gözaltına alınan gençlere herkes yazdı. Sen niye yazmıyorsun? Birincisi, rakçıyız, sertiz filan diye atıp tutan yazarları alay konusu yapmak istemem ama İngilizce'de şeytan boynuzları adı verilen o selamın hakaretle, saygısızlıkla alakası yoktur. Aksine bizdeki nazar boncuğu gibi batıl inançtır, kötülüklerden korunmak için kullanılır. Bu selamı rock kültürünün sembolü haline getiren İtalyan kökenli Amerikalı efsane Ronnie James Dio'nun babaannesinden öğrendiği bir harekettir. Tanrı seni korusun manasındadır. İkincisi, Ronnie James Dio bugün 67 yaşında. Black Sabbath üyesiyken 1979'da bu selamı ilk kullanıp dünyayı sarstığında bizim başbakan İmam Hatip'ten yeni mezun olmuştu. Makam arabasında Cengiz Kurtoğlu'nun kasetini dinleyen başbakanın Ronnie'den Moni'den haberi olmayacağına göre muhtemelen kurt işareti yapan ülkücüler sanmıştır o metalcileri. Üçüncüsü, okuyorum haberleri. Gözaltına alınan metalci gençler, biz o işareti protesto için yapmadık, yanlış anlaşıldık, haksızlığa uğradık, polisler kaba davrandı, nezarette psikolojimiz bozuldu falan diyorlar. Yani ben de medyadaki rakçı abileri gibi onlara sahip çıkmak, haklarını savunmak isterdim ama salya sümük ağlayan metalci olur mu kardeşim? Belli ki otorite karşısında eğilmeyen, bükülmeyen Ronnie'den senin de haberin yok. Cem Karaca'dan da mı yok? Mal varlığına el konulan, 200 yıl hapis cezasına çarptırılıp vatandaşlıktan atılan ama zulme teslim olmayan Cem Karaca. Ya Edip Akbayram? Junta tarafından vebalı muamelesi yapılan, işsiz bıraktırılan, evine ekmek götürebilmek için alyansını bile satmak zorunda kalan ama onurunu satmayan Edip Akbayram. Madem rakçısınız, hiç mi bir şey öğrenmediniz onlardan? Erkin Koray, ben bu sistemi reddediyorum diyerek kızını okula göndermeyen, evinde kendisi eğiten Erkin Koray. Başbakanmış, Milli Eğitim Bakanıymış, YÖK Başkanıymış, kazır mı? Moğollar, Dadaşlar, Kurtalan Ekspres neler çektiler? Devlet bize baskı yapıyor diye zırıl zırıl ağladıklarını gördünüz mü hiç? Toros gibi, Tendürek gibi, Erciyes gibi, Yalçın Dağlar gibi ayaktalar hala. İstedikleri kadar üstlerine gitsinler, geçit vermediler. Demem o ki, rak özgürlüktür, bedeli var. İki tane polisten tırsıyorsan, alt tarafı 3 saat içeride yatmaktan ödün patlıyorsa, burnuna niye haşin çocuklar gibi zincir taktın Allah aşkına? Git Serdar Ortaç dinle. Edip Akbayram, Cem Karaca, Erkin Koray, Anadolu rakının babaları. 1950'de Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, ilk plağı kendim ettim, kendim buldumu henüz lisedeyken yaptı. Pir Sultan Aptal'ı Karacaoğlan'ı Aşık Veysel'i yaşattı. Aldırma Gönül ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la rekorlar kırdı. 1941'de İstanbul'da dünyaya gelen Erkin Koray, sadece Türk halk müziğini değil, Türk sanat müziğini de rock tarzında yorumladı. Şaşkın, İlahi Morluk, Çöpçüler, Estarabim, Arap Saçı gibi marş misali ezbere bilinen eserler yarattı. 1945'te İstanbul'da doğan Cem Karaca, kurucusu olduğu Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Dervişan gruplarıyla Anadolu rock kültürünün öncülerinden oldu. 2004'te vefat etti, Karaca Ahmet'e defnedildi. Ortak özellikleri asla biat etmemeleriydi. Metin Mustafa. Çocuktu, henüz 11 yaşında. Alsancak stadına gidiyor, kahramanını seyrediyordu. Sait Altınordu'ydu kahramanı. İzmir'e heykeli dikilen, futbolu kadar karakteriyle de efsane Sait Altınordu. Onun gibi olacağım diyordu. 16 yaşındayken amatör takımda forma verdiler bu çocuğa. 8 numarayı giyebilir miyim diye sordu. Niye dediler? Sait abi 8 giyiyor dedi. Giydi 8 numaralı formayı, gol kralı oldu. Alsancak stadının tribünlerinde hayaller kuran o küçük çocuk Metin Oktay'dı. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük ismi oldu. Taçsız kral oldu. İnsanlar çocuklarına onun adını koydu. Hayatı film oldu. Taçsız Kral'ın yapımcısı Ertem Eğilmez, yönetmeni Atıf Yılmaz'dı. Gönül yazar Ayten Gökçer, Ajda Pekkan, Erol Taş'la birlikte başrol oynadı. Şarkı oldu, kitap oldu, belgesel oldu. Ajda ile aşk yaşadığı söyleniyordu. Ajda seneler sonra Hürriyet'teki köşesinde yazdı. Bu filmin mevzusu ne zaman açılsa, dostlarım hep Metin Oktay'la bir şey yaşadınız mı diye sorar. Ne mümkün, aklımızdan bile geçemezdi. İnanamayacağınız kadar terbiyeli, saygılı, kibar, centilmendi. Film setine geldiğinde heyecandan dizlerimiz titrerdi, gözüne bile bakamazdık. İlah gibi görürdük onu, ilahtı o. Gol attığında arkadaşları koşarak sarılmaya geldiğinde abartmayın diye uyarırdı. Rakip takımdakiler de bizim arkadaşımız. Paraya buruşturulmuş kağıt mendil kadar bile değer vermezdi. Bir akşam sahibi olduğu gol pub'dan hasılatı almış, her zaman yaptığı gibi gazete kağıdına sarmış, ceketinin cebine koymuş, kordonda arkadaşlarıyla oturuyordu. Bir delikanlı yaklaştı, eğildi kulağına bir şeyler söyledi. Metin dinledi, hiç cevap vermeden çıkardı, cebindeki kağıda sarılı para tomarını delikanlıya verdi. Delikanlı, sağ ol abi dedi, yürüdü gitti. Arkadaşları meraklandı. Kimmiş? Bilmiyorum dedi. Tanımıyor musun? Tanımıyorum dedi. E birader, niye verdin onca parayı? Ne yapayım, ihtiyacı varmış çocuğun dedi. Böyleydi. Hiç tereddütsüz para dağıtır, evlendirir, sünnet ettirir, hastane masrafı üstlenir, hiç tanımadığı çocukları okuturdu. İki ayağını da aynı mükemmellikte kullanırdı ama ruhu solaktı. Herkesin tırstığı dönemde Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan idam edilmesin diye başlatılan kampanyaya imza atmıştı. 12 Eylül rejiminin en sert günlerinde darbecilere karşı oluşturulan aydınlar dilekçesine imza atmıştı. Vefat etmeden önceki gece Ortaköy'de demlenirken futbol muhabbetini boş verin, ben size şiir okuyayım demiş ve Nazım Hikmet'in davetini ezbere okumuştu. Futbol hayatının ilk ödülünü Çeşme'de aldı. Formasını giydiği amatör Damlacık Spor, Alaçatı'da hazırlık maçı yaptı. 4-1 kazandılar. 2 gol attı. Teknik direktörü Arif Antal cebinden çıkardı, 2,5 lira verdi. Futboldan kazandığı ilk paraydı. Yazlığı Çeşme'deydi. Sezon bitince soluğu orada alırdı. İstanbul basınında yer alan ilk Çeşme haberleri Metin Oktay haberleriydi. Çeşme'nin sembollerinden biri oldu. Hayatında ilk para kazandığı yerde Çeşme Alaçatı'da bir caddeye Metin Oktay adı verildi. Metin'den yıllar sonra bir başka çocuk gene 11 yaşında Alsancak Stadı'nın tribünlerinde hayaller kuruyordu. Çeşmeliydi. Hayatında İstanbul'u görmemişti ama hasta Beşiktaşlıydı. Çünkü büyüdüğü mahallede terzilik yapan Emin abileri vardı. Terzi Emin akaretlerden Çeşme'ye taşınmıştı, Beşiktaş'ı anlatıyor, Beşiktaş sevgisi aşılıyordu. Onu dinleye dinleye Beşiktaş taraftarı olmuştu. Fanilasına kömürden siyah bantlar çizer, Beşiktaş forması yapar, öyle oynardı. Günlerden bir gün öğrendi ki Beşiktaş İzmir'e geliyor, Göztepe ile maçı var. Balığa gidiyorum diye evden çıktı, tek başına İzmir'e gitti. Alsancak Stadı'nda ilk kez Beşiktaş'ı seyretti. Çeşme'ye son otobüsü Kılpay'ı yakaladı, haliyle eve geç kaldı. Hava kararmıştı. Mahalleye döndüğünde herkes sokaktaydı, herkes onu arıyordu. Annesi bayılmıştı, kolonya ile ayıltıyorlardı. Babasından ilk kez dayak yedi. Büyüdü, müthiş yetenekti. Göztepe istedi, siyah beyaz Altay'ı tercih etti. İzmir efsanesi oldu. Gol kralı oldu, milli oldu, teknik direktör oldu. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. O Çeşmeli çilli çocuk Mustafa Denizli'ydi. Babası Giritli, annesi Selanikli'ydi. Evlatlarına Mustafa Kemal sevgisiyle Mustafa adını vermişlerdi. Adına yakışır bir liderlik sergiledi. Türk futbolundaki Avrupa kompleksini yıktı. Nasıl başardın diye sordular, şu cevabı verdi. Tarihimize baktığımızda Çanakkale savunması, Kanije savunması, Kahramanmaraş savunması, Gaziantep savunması, hep savunmaları kutluyoruz. Preveze zaferi bile savunma zaferidir. Hücum ettiğimiz ve kazandığımız tek zafer Kurtuluş Savaşı'dır. Ben bunu örnek aldım. Rakiplerimize karşı savunmayı değil, hücum etmeyi tercih ettim. Özetle, Çeşme Metin Oktay'dır. Mustafa Denizli'dir Çeşme. Bizim oraların sokakları, centilmen efsanelere, mütevazi ilahlara, saygılı rol modellerine alışıktır. O sokaklarda dolaşan köpeklerimizin, Tayyip Erdoğan'ın akil adamı Fatih Terim'i sevmemeleri normaldir, yadırgamışlardır. Metin Oktay, Mustafa Denizli. Türk futbol tarihinin hiç tartışmasız gelmiş geçmiş en büyük ismi olan Metin Oktay, 1936 doğumluydu. Henüz 55 yaşındayken 1991'de Boğaziçi Köprüsü'ndeki trafik kazasında hayatını kaybetti. Topkapı Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. İzmir'in Metin'den sonra yetiştirdiği en büyük futbolcu Mustafa Denizli ise 1949'da dünyaya geldi. Muhteşem sol ayaktı. Altay taraftarları sırf onu yakından seyredebilmek için tribünün sol tarafına otururdu. Altay taraftarları o günlerden kalma alışkanlıkla bugün bile hala tribünün soluna oturur. Peki Fatih Terim meselesi nedir derseniz? Çeşme'ye kızının villasına ziyarete gelmişti. Sokak köpeklerini besleyen komşularla tartışmış. Bu köpekleri ya barınaklara götürün ya da hepsini toplayıp otoyola attırırım dediği iddia edilmiş. Hayvanseverler de tepki göstermişti. Bu haberi Vatan Gazetesi'ndeki köşesinde kaleme alan gazeteci Öncel Öziçer işten atılmıştı. Vatan Gazetesi'nin Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in ailesine ait olması tartışmaları alevlendirmişti. Deniz. Genel seçime günler kalmıştı. 4 trilyon liralık hisse senedi var, mal beyanında göstermedi dediler. derhal basın toplantısı yaptı, belgeleri gösterdi, 4 trilyon filan olmadığını, bugünkü parayla 4000 lira olduğunu kanıtladı. Yalan haberi manşet yapanlar pişkin pişkin sırıtıp pardon dediler. Hesaplarken sıfır hatası yapmışız dediler. İsviçre'de kızının adına gizli hesabı var. En son 7 milyon dolar yatırıldı dediler. Derhal dava açtı. Adalet Bakanlığımız İsviçre'ye sordu. İsviçre devleti haber yalan, bütün kayıtları inceledik, böyle bir hesap yok dedi. Aynı kurultaya günler kalmıştı. Bülent Ersoy çıktı. Sahne yasağımı kaldırmak için bugünün parasıyla 1 trilyon lira istedi dedi. Görüşmeye mafyacı İnci Baba'nın aracılık ettiği yazıldı. Hatta sahne yasağını rüşvet dağıtarak kaldıracağı iddia edildi. Derhal dava açtı. Hepsi palavra çıktı. Bülent Ersoy tazminat ödemeye mahkum edildi. Belediye seçimine günler kalmıştı. Ankara'da oturduğu villa kaçak dediler. Tapuyu gösterdi. Antalya'da araziyi aldı. CHP'li belediyeye imarı değiştirtti dediler. Araziyi ta 1987'de CHP'nin kapalı olduğu dönemde aldığı, bölgede yapılan imar değişikliklerinin de CHP ile alakasının olmadığı ortaya çıktı. Aynı seçime günler kalmıştı. Ergenekon'un kilit ismi ilan edilen ve Kanada'da yaşayan sahte hahamı TRT'de canlı yayına çıkardılar. Deniz Baykal MİT ajanıdır dedi. CHP'nin başına derin devlet operasyonuyla geçirildiğini söyledi. Derhal dava açtı. TRT tarihinin en büyük tazminatını ödemek zorunda kaldı. Hepsi yalandı. CHP kurultayına günler kalmıştı. Kaset komplosu patladı. Ne oluyor demeye kalmadı. 340 bin dolara yat aldı dediler. O da yalan çıktı. Referanduma günler kalmıştı. Twitter'dan mesaj verdi. CHP'nin yeni yönetimini ağır şekilde eleştirdi dediler. Halbuki Twitter hesabı olmadığı, hatta söz konusu Twitter hesabının evetçi bir gruba ait olduğu ortaya çıktı. Genel seçime günler kaldı. Kılıçdaroğlu'nun kankası olan, neydi belirsiz bir muhabir kız çıktı. Deniz Baykal meclisteki odasında beni taciz etti dedi. Derhal dava açtı. Bunu söyleyen gazeteci kılıklı kızı da, bu tuhaf kızı ekrana çıkartan televizyonu da manevi tazminata mahkum ettirdi. Hepsi yalandı. Medyadaki Truva atlarının goygoyuyla şuurunu yitiren, Baykal giderse %1500 oy alacağını zanneden CHP'liler, ne kadar farkında bilmiyorum ama, Silivri'ye gönderilemediği için evine gönderilen Deniz Baykal, asla aday gösterilmesin, milletvekili bile olmasın isteniyor. Bitirici amaç bu. Deniz Baykal, 1938'de Antalya'da doğdu, Ankara Üniversitesi'nde hukuk okudu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora yaptı, ABD'de Columbia Üniversitesi'nde ve Berkeley Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalıştı, 1973'te CHP Antalya Milletvekili oldu, Maliye Bakanı oldu, Enerji Bakanı oldu, 12 Eylül 1980 darbesinde gözaltına alındı, zincir bozağında tutuldu, 5 yıl süreyle siyasi yasaklı oldu, CHP kapatılınca SHP milletvekili oldu, kapatılan siyasi partiler 1992'de yeniden açılınca CHP genel başkanı seçildi, DYP ile koalisyon hükümeti kurdu, başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı oldu, 2002 seçimlerinde ana muhalefet partisi lideri oldu, 2010'da kaset komplosu üzerine CHP genel başkanlığından istifa etti, 2016 itibariyle CHP Antalya milletvekiliydi, kaset komplosunun cemaatçi polisler tarafından tezgahlandığı ortaya çıkmıştı. Cenap. Bol yıldızlı lacivert gökyüzü, tenimizi okşayan ılık rüzgar. Yapraklarının altında oturduğum pırnarın hışırtısını hissediyorum. Tipik bir Ege gecesi. Gülsin Onay dinliyorum. Bir başka sihirli gece, Orhan Kemal Meydanı'ndan taş duvarlar arasından taş basamaklarla Yıldız Kenter Galerisi'ne iniyorum. Profesör Süleyman Saim Tekcan'ın özgün baskı resim sergisini geziyorum. Tablolardan oluşan Düşler Sokağı'nda Mine Arasa'nın yağlı boyalarını, Asuman Saltuğ'un sulu boyalarını dolaşıyorum. Sonra yine pırnarın altına kuruluyorum. Bu defa Ataol Behramoğlu şiir okuyor. Yitik bir ezgisin sadece, tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır, gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşamaz sevdasını. Severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Bir başka şahane gece, taş kemerler altından Dibek Galerisi'ne tırmanıyorum. Profesör Erdinç Baklan'ın Anadolu İdolleri sergisindeyim. Değerli ustanın elleriyle can verdiği seramik heykeller sanki gözleriyle takip edercesine bana bakıyor. Hitit'le, Truva'yla, Çatalhöyük'le, Kapadokya'yla yüz yüzeyim. Bir sandalye çekip bütün gün burada oturmak istiyorum. Ve ayrılıyorum yanlarından daha şimdiden özleyerek, tekrar iniyorum pırnarımın altına. Turgut Özakman'dan sonra bu topraklara Allah'ın lütfu olan Sinan Meydanı dinliyorum. Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmek üzere Bandırma vapuruna binmeden önceki 6 ayını anlatıyor. 19 Mayıs'tan önceki 6 ay. Ders desen ders gibi, macera filmi desen macera filmi gibi, öylesine harika anlatıyor ki gözümüzün önünde canlanıyor. Bir başka unutulmaz gece, Profesör Cuma Ocaklı'nın, Aydemir Atalay'ın, Sibel Yıldırım'ın resimleri arasında kendimi kaybediyorum. Rıfat Koçak'ın, Nilgün Cebeci'nin heykelleri olacak yakında burada. Şinasi Bozatlı'nın, Çetin Davran'ın resimleri olacak. Kaya Kadınlar fotoğraf sergisi olacak. Kaf Dağı'nın kuleleri belgeseli yayınlanacak. Şimdiden heyecanlanıyorum, görmek için sabırsızlanıyorum. Ve elbette gene gelip pırnarımın altına oturuyorum. Bu defa varlığıyla onur duyduğumuz İlker Başbuğ'u dinliyorum. Atatürk'ün okuduğu kitapları, yazdığı kitapları, Atatürk'ün kitap aşkını anlatıyor. Dibekli Han burası. Kültür Sanat Köyü, Bodrum'da. Çölde bir vaha. Pespayelikler okyanusunda sığınılacak bir ada. Para biriktirmek yerine insan biriktirmeyi, sanat biriktirmeyi, kültür biriktirmeyi tercih eden Cenap Tezer ve Mimar Gülay Tezer tarafından yaratılan mucize. İki güzel insandan insanlara hediye. 40 bin metrekare üzerine kurulu, inanılması güç, anlatması daha güç bir yer burası. Halk sanatına ışık tutan müzesi var. Unutulmaya yüz tutmuş yerel eşyalardan oluşan sandık odası var. Anadolu'nun dört bir köşesinden toplanmış objelerden derlenen halılar, kilimler, nazarlıklar, 40 yama dükkanı var. Özlen Ayata'nın gümüş ve deri tasarım atölyesi var. İğne oyası, keçe aksesuar, ipek yastıklar, kumaşçı dükkanı var. Gonca Şen Ocak, etnografik objeler, gümüş atölyesi var. Fotoğraf sanatçılarının eserlerini seçip, eviniz veya ofisiniz için istediğiniz ebatta bastırabileceğiniz fotoğraf atölyesi var. Yazlık elbise, havlu, masa örtüleri, el emeği, özgün butik var. Dokunmaya kıyamıyorum, bakmaya doyamıyorum. Turgut Tuna, Adil Can, İsmail Yiğit, Kütahyalı Ömer Usta, Hititli Necip Usta gibi Türkiye'nin önde gelen çömlek ustalarının her biri imzalı eserlerinin, kapların, testilerin yer aldığı Çanak Çömlek Dükkanı var. Açık hava sineması var. Ege mutfağı, meyhane, dibek sofrası var, bar var, kahvehane var. Kimi akşam flamenko konseri izliyorsunuz, kimi akşam caz dinliyorsunuz. Bazen şiir dinletisi, bazen bale gösterisi, bazen keman, bazen piyano resitali. Fikret Otyam, Özdemir Asaf, Unutturulmuyor, Anma Geceleri düzenleniyor. Arkeoloji söyleşileri düzenleniyor. Bu akşam mesela Şükrü Özüdoğru tarafından Kibriya Antik Kenti anlatılacak. Haftaya Nezihi Başgelen tarafından Sagalassus anlatılacak. Dibekli Han ismini kapısındaki iki devasa yoğurt dibeğinden alıyor. Kuruluş felsefesi ise girişindeki kitabede yazıyor. Bodrum Yarımadası'nın o güzel doğasını hoyratça harcayan, betonlaştıran, sosyal yaşantısını paparazzi kültürüne malzeme olma uğrunda yozlaştıran bir değişime başkaldırıdır Dibekli Han. Varlıklı olmak için değil, var olmak için uygulanmış bir projedir Dibekli Han. Nefes almak için gittiğim yerdir, insan olduğumuzu hatırladığım yerdir. Bodrum'u 70 liralık lahmacundan, şezlongların arasında şarkı söyleyen uydur kaydır tiplerden ibaret göstermek, Avanta tatil için kalemini kiralayan şerefli basınımıza yakışır ama Halikarnas balıkçısının ruhuna ihanettir. Ülke gündeminden boğulduğunuzu düşündüğüm için belki biraz nefes alırsınız diye yazıyorum. Cenap Tezer gibi yurtseverlerimiz var oldukça, Dibekli Han'ı Dibekli Han yapan sanatçılarımız, aydınlarımız var oldukça, çocuklarımızın geleceği için umut vardır. Cenap Tezer, 1943'te İstanbul'da, kendi deyimiyle çarşının göbeğinde doğdu, İzmir Atatürk Lisesi'nde yatılı okudu, İTÜ'den diploma aldı, Türkiye'nin ilk petrol mühendislerinden biri oldu. Baktı ki Amerikalılar petrol sektöründe Türkleri barındırmıyor. Mecburen başka sektöre geçti. İnşaatçılıkla uğraştı. Tüm birikimini Anadolu kültürüne vakfetti. 2008'de Dibekli Han'ın temelini attı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 154.